Ayrım 32, sayfa 304. Zaman zaman hayallerimle doğal gerçeklik arasındaki yarışı kazandığından bu aldanma katlanır olurdu. Araya rastlantı karışıp da bana sakladığı gülümsemesini benden esirgediğinde işte o zaman katlanılmaz acılar başlardı. Paris'te bir çayda konuştuğum bir kadın, "Bilir misiniz ki küçüğüm yıllarca aşıktı size," demişti. Küçüğü daha yenilerde evlenmişti. Kilometrelerce ötede oturuyordu. Kaldı ki 12 yıl kadar önce o tenis kortlarının yanındaki bahçede onu fark edip etmediğimi bile hatırlamıyordum. İşte şimdi gene kutunun içine şöyle bir bakıvermiştim. Önümde gerçeğin sadece kışkırtıcı bir sahtekarlık değil, saygıdeğer bir namusluluk da olması gereken vaadi duruyordu. Ne var ki kader çok görüyordu bunları bana. Kader ve solgun benizli sevgili mektup yazarının el yazısı harflerinin birdenbire küçülvermesi tabii. Hayallerim aynı anda hem Prostvari bir geçmişe dalmış hem de vahşice yerle bir edilmişti. Çünkü 1952 Eylül'ünün başlarına rastlayan o günün sabahı el yordamıyla mektuplarımı aranmak için aşağı indiğim sırada hiç mi hiç anlaşamadığım o suratsız işgüzar kapıcı Rita'yı son eve bırakanlardan birinin girişteki merdivenlere yığılıp köpek gibi kıvrandığını söyleyip şikayet etmeye başlamıştı. Onu dinleyip bahşişini vermiş, olayın daha terbiyeli bir çeşitlemesini dinliyordum ki hazır gibi yetişen o iki mektuptan birinin Rita'nın annesinden geldiği izlenimine kapıldım. Rita'nın annesi bir keresinde Cape Cod'da ziyaretine gittiğimiz ufak tefek bir kadındı. Bana değişik adreslere mektup yazar durur, kızıyla benim birbirimize çok yakıştığımızı, evlensek ne harika olacağını söyler dururdu. Hemen açıp asansörde çabucak bir göz attığım öteki mektup ise John Farlow'dan geliyordu. Dostlarımıza roman kahramanlarının okur zihninde kazandıkları türden bir süreklilik yükleme eğiliminde olduğumuz çok kere dikkatimi çekmiştir. Kral Lear oyununu kaç kere yeniden okursak okuyalım, o iyi yürekli kralı keyifli bir aile toplantısında kucaklarında finoları 3 kızıyla birlikte bütün acılarını unutup neşe içinde kadeh kaldırırken göremeyeceğizdir. Emma deseniz hiçbir zaman Flaubert'in babasının tam anında akıttığı bir damla gözyaşındaki içten tuzun etkisiyle kendine gelemeyecektir. Okur tarafından sevilen kahraman kitap kapakları arasında nasıl bir evrim geçirmiş olursa olsun kader çizgisi zihnimizde belirlenmiştir. Aynı biçimde dostlarımızın da kendileri için çizdiğimiz şu ya da bu mantık içinde ya da alışılmış biçimde davranmalarını bekleriz. Demek ki X, alışa geldiğimiz ikinci sınıf senfonileriyle karşılık oluşturacak ölümsüz müziği hiçbir zaman yazamayacaktır. Y hiçbir zaman cinayet işleyemez. Z hiçbir zaman bizi arkadan vurmaz. Her şeyi zihnimizde planlamışızdır. Belli bir kişiyi ne kadar seyrek aralıklarla görürsek, onun hakkında oluşturduğumuz kalıba uysallıkla girdiğini görmenin verdiği zevk de o kadar doyurucu olur. Öngördüğümüz kader çizgisinden herhangi bir sapma bize sadece haddini bilmezlik değil, ahlaki düşkünlük olarak da gözükür. Yüzyılın görüp göreceği en önemli şiir kitabını kapı komşumuz Gezgin Sosisçi'nin yazdığını öğrensek onu hiç tanımamış olmayı yeğleriz. Bütün bunları Farlow'un babaları tutmuş mektubuna ne kadar şaşırdığımı açıklamak üzere söylüyorum. Karısının öldüğünü biliyordum ama gene de dulluğunda da her zamanki gibi uyuşuk, donuk ve güvenilir bir adam olmayı sürdüreceğini ummuştum. Mektubunda Birleşik Devletler'de kısa bir süre kaldıktan sonra yeniden Güney Amerika'ya döndüğünü, Ramsdale'de üstlendiği her türlü işi de aynı kentte oturan ikimizin de tanıdığı Jack Windmill'lere devredeceğini söylüyordum. Hayes'lerin içinden çıkılmaz işlerinden kurtulduğuna da özellikle seviniyordum. Bir İspanyol kızıyla evlenmişti. Sigarayı bırakmış, 13,5 kilo almıştı. Kız çok gençti ve kayak şampiyonuydu. Balayını geçirmek üzere Hindistan'a gidiyorlardı. Kendi deyimiyle artık aile kurmaya karar verdiğinden bundan böyle benim ne idüğü belirsiz ve yorucu işlerimi ayıracak zamanı olmayacaktı. Bir takım işgüzarlar bir komite oluşturmuşlardı bunlar anlaşılan. Ona küçük Dolly'nin nerelerde olduğunun bilinmediğini, benim Kaliforniya'da adı çıkmış bir dulla yaşadığımı bildirmişlerdi. Evleneceği kızın kayınbabası kontmuş. Oldukça da zenginmiş. Birkaç yıl önce Hayes'lerin evini kiralayanlar şimdi evi satın almak istiyorlarmış. Dolly'yi bir an önce ortaya çıkarmamı söylüyordu. Bacağını kırmıştı. Şili'nin karları içinde birbirlerine gülücükler yollayan kendisinin ve beyaz yünlüler içindeki bir kumralın fotoğrafını yollamıştı. Apartman dairesini açıp içeri girdiğimi ve kendi kendime hiç olmazsa izlerini buluruz bundan sonra dediğimi hatırlıyorum. Öteki mektubun pes perdeden içe işleyen bir sesle söze başlaması da bu sırada oldu. Sevgili babacığım, nasıl gidiyor? Ben evlendim. Yakında bebeğim olacak. Kocaman bir bebek olacak sanıyorum. Yılbaşında gelecek galiba. Bu mektubu yazmak zoruma gidiyor. Borçlarımızı ödeyip buradan kurtulacak kadar paramız olmadığından delirecek gibiyim. Dike Alaska'da iş verecekler. Çok özel bir çalışma alanı var. Bütün bildiğim bu kadar. Ama gerçekten harika olacak. Ev adresimizi gizli tuttuğum için kusura bakma. Ama bana hala kızgın olabilirsin. Dik bilmemeli. Bu kent görülecek şey. Hava kirliliğinden çevredeki geri zekaları göremiyorsun. Bize lütfen bir çek yolla babacığım. 300-400 dolar. Hatta daha azı bile yeter. Ne yollarsan razıyım. Benim eskilerimi satabilirsin. Para bir gelsin, işler yeniden yoluna girecek çünkü. Lütfen cevap yaz. Çok üzüntüler, sıkıntılar geçirdim. Bekliyorum. Dolin, Mrs. Richard F. Schiller. Gene yollardaydım. Gene külüstür mavi arabanın direksiyonunda. Gene yalnızdım. O mektubu okuyup da içimden yükselen ıstırap dağlarıyla savaştığım anda Rita bitmişti benim için. Baktım uykusunda gülümsüyordu. Alnından öptüm, onu geri dönmemek üzere terk ettim. Sevecenlik dolu veda notumu göbeğine iliştirdim, yoksa bulamayabilirdi. Yalnız mı dedim? Şey, tam da öyle değil. Küçük kara dostum da yanımdaydı. Gözlerden uzak bir yere gelir gelmez de Mr. Richard F. Schiller'ın korkunç ölümünün provasını yaptım. Arabanın arkasında bana ait çok eski, çok kirli, gri bir süveter bulmuş, artık uzakta kalan anayol üzerindeki bir orman yoluna saparak vardığım çıt çıkmayan vadide bunu tutup bir ağaç dalına asmıştım. Cezanın yerine getirilmesi sanırım tetiğin tutukluk yapması nedeniyle biraz sekteye uğramıştı. Acaba bu esrarengiz nesriyi biraz yağlasam mı diye düşündüm. Fakat buna ayıracak vaktim yoktu. Şimdi üzerinde fazladan delikler de açılan eski püskü, ölü süveter arabaya dönecek. Ben de sıcacık dostumu yeniden doldurduktan sonra yola devam edecektim. Mektubun tarihi 18 Eylül 1952 idi. 22 Eylül'deydik. Lolita'nın verdiği adres ise Post Restant Kalmont'tu. Va değil, pa. Değil, ten değil, aslında Kalmont da değil. Ya, her şeyi gizledim aşkım. Araştırmalarım sonucu Kalmont'un New York'tan 500 kilometre kadar uzakta bulunan küçük bir sanayi kenti olduğunu öğrendim. Önce bütün bir gün ve bütün bir gece araba sürmeyi düşündüm. Fakat daha sonra düşüncemi değiştirdim ve şafak sökerken 2 saatliğine kentin birkaç kilometre uzağındaki arabalı motel odasında dinlendim. Düşmanımın, bu Schiller herifinin, Lolita'mı belki de Berkeley'de Miss Emperor'a giderken bisikletinin lastiği patladığında arabasını aldığını, böylece tanıştıklarını, sonra da başının derde girdiğini geçirdim aklımdan. Arka koltukta duran idam edilmiş süveter, ben ne kadar biçimini değiştirmiş olsam da bu trep, Schiller denen adamın bedeninin kimi çizgileri, hantallığı ve neredeyse müstehcen kalenderliği hakkında bir fikir veriyordu. 6'ya kurduğum çalar saatin tepesini avaz avaz bağırmasın diye saat daha 6 olmadan bastırırken onu kaba yolculuğuna inat olsun diye yakışıklı ve zeki olmaya karar verdim. Sonra düelloya gitmek üzere hazırlanan bir centilmenin ciddi ve romantik özeniyle kağıtlarımı yeniden gözden geçirdim. Nazlı bedenimi yıkadım. Kokular süründüm. Yüzümü ve göğsümü tıraş ettim. İpek bir gömlekle temiz bir don seçtim. Saydam, açık sarı, kısa konşlu çoraplar giydim. Ve bavulumda çok özel elbiseler, örneğin sedef düğmeli bir yelek, uçuk renkli kaşmir bir kravat ve benzeri bulundurduğum için kendi kendimi kutladım. Ne yazık ki uzun boylu kahvaltı edemedim. Bu bedensel gereksinimi önemsiz bir engel sayarak kısa geçiştirdim. Ağzımı kol yerimden çıkardım, bürümcük bir mendille sildim. Ve kalp yerine mavi bir buz kalıbı taşıyarak, dilimde bir hap, arka cebimde son ölümle Coalmont'un telefon kulübelerinden birine girdim. Ih diye inledi kulübenin kapısı. Lime lime olmuş telefon rehberindeki tek çıldırın Paul, mobilyacı numarasını çevirdim. Boğuk sesli Paul, kuzenlerinden birinin oğlu olan bir Richard tanıdığını söyledi. Adresi de, dur bakayım, Killer Sokağı 10 numara. Takma adları bulmak için çok uzağa gitmem gerekmeyecek. Ih dedi minik kapı bir kere daha. Killer Sokağı 10 numara, döküntü bir ev, birkaç kimsesiz ihtiyar ve inanılmaz derecede kirli, kısa saçlı iki su pericini sorguya çektim. İçimdeki 100 yıllık canavar oldukça aldırışsız bir biçimde sadece laf olsun diye cinayeti işleyip bitirdikten sonra artık her şey görkemini yitirdiğinde tutup göğsüne bastıracağı lime lime elbiseli bir çocuk arıyordu. Evet, Dick Schiller burada oturmuş ama evlerinde taşınmıştı. Adresini bilen yoktu. Cılız kollu, çıplak ayaklı iki küçük kız ve bunların bunak büyük anneleriyle birlikte durduğum yerin yanında yerdeki kapağı açık delikten kalın bir erkek sesi ''Dükkandan bilirler belki'' dedi. Yanlış dükkana daldım ve eserekli ihtiyar bir zenci ben daha ağzımı açmadan kafasını salladı. Çıktım, caddeye geçip renksiz ruhsuz bir manava girdim. Orada benim ricam üzerine bir müşterinin çağırmasıyla sokaktaki deliğin kardeşi olan dükkanın zeminindeki ahşap labirentten bir kadın sesi şöyle bağırdı. ''Hunter yolu, sondaki ev.'' Hunter yolu kilometrelerce ötede daha da beter bir mahalledeydi. Her yanda çöp tenekecikleri ve çukurlar, solucanlı sebze bahçeleri, kulübeler, kül rengi çisenti eve gelince durdum. Yolun daha aşağısında kendisine benzeyen 2-3 ev ve kurumuş yabani otlarla çevrelenmiş bir gecekondu. Evin arkasından çekit sesleri geliyordu. Birkaç dakika külüstür arabamın içinde hiç kıpırdamadan oturdum. Yaşlı ve bitkindim. Yolculuğumun sonuna gelmiş, boz renkli hedefime varmıştım. Finish dostum, finish düşmanlarım. Saat 2'ye geliyordu. Nabzım kah dakikada 40, kah 100 atıyordu. Pisenti arabanın kaputunun üzerinde tıpırdıyordu. Silahım pantolonumun sağ cebine geçmişti. Ne idüğü belirsiz bir inik evin arkasından çıktı geldi. Şaşırarak durdu kaldı. Dostça havlamaya başladı. Gözleri birer çizgiydi. Tüylü göbeği çamurlara belenmişti. Biraz dolandı, sonra bir daha havladı. Arabadan çıktım, kapıyı çarparak kapadım. O güneşsiz günün çukurluğunda nasıl da hesaplı, nasıl da işbilir bir gümlemeydi bu. Köpek de aşağı kalmamak için hav dedi. Kapının zilini çaldım. Zilin titreşimleri bütün sinir sistemimi dolaştı. Hiç kimse yok, dedim kendi kendime. Hiç, hiç kimse yok. Bu hiç, hiç kimse saçmalığını da nereden çıkardım? Hav dedi köpek. Bir koşuşturma, bir ayak sürmesi duyuldu. Bir ışırtı, bir havlama derken açıldı kapı. Boyu 1-2 santim daha uzamış, gözünde pembe çerçeveli gözlükler. Yeni, kabartılmış saç modeli, kulaklar da ortaya çıkmış. İşte bu kadar. O büyük an, 3 yıldır kafamdan geçirip durduğum, o ölüm bir tahta parçasındaki kıymık kadar sıradanmış meğer. Koskoca karnı tam ortasındaydı. Başı daha küçük görünüyordu. Gerçekten yalnızca 2 saniye geçmişti. Ama bu saniyeleri hayatın el verdiği ölçüde duranlık katmama izin verin lütfen. Solgun çillerle kaplı yanakları çukura kaçmıştı. Çıplak kollarıyla bacakları güneş rengini kaybetmişlerdi. Üzerlerinde minik tüyler seçiliyordu. Üstünde kahverengi pamukludan kolsuz bir elbise, ayaklarında parlak renkli keçe terlikler vardı. Şey, gir içeri diyerek soluğunu saldı kısa bir aradan sonra. Sesinde şaşkınlık ve hoşnutluğun bütün vurgusuyla. Kocan evde mi dedim çatlak bir sesle, yumruğum cebimde. Bazılarınızın aklından geçeni biliyorum ama tabii ki onu öldüremezdim. Onu seviyordum, anlıyor musunuz? İlk bakışta, son bakışta, her bakışta aşktı bu. Gir içeri dedi. Neşeli olmaya özen gösterdiği bir sesle. Ben geçebileyim diye dolaşılır bedenini kapının kıymık kıymık tabut tahtasına yapıştırdı olabildiğince. Hatta hafifçe parmak uçlarında da yükseldi. Bir dakika kadar öyle çarmıha gerilmiş gibi kaldı. Yüzü aşağıya dönüktü. Eşeğe doğru gülümsüyordu. Üzerlerini yuvarlıcık allar basmış, yanakları çukura kaçmıştı. Suyla ıslanmış süt beyazı kolları tahtanın üzerinde iki yana açılmıştı. Şişkin bebeğine dokunmadan geçtim. Hafif bir kızartma kokusu, doli kokusu. Dişlerim budala gibi takırdamaya başladı. Yok, sen dışarıda kalacaksın, köpeğe. Kapıyı kapadı. Beni ve koca karnını izleyerek bu bebek evinin oturma odasına girdi. İlk aşağıda dedi. Görünmez bir tenis raketiyle işaret etti. Gözüm içinde bulunduğumuz kasvetli oturma yatak odasından mutfağa kaydı. Orada oldukça ilkel bir bahçede tulum giymiş, koyu renk saçlı genç bir yabancının hemen o anda cezadan kurtulmuştu. Arkası bana dönük olarak merdivene tünemiş, komşusunun kondusunun üzerindeki ya da yakınındaki bir şeyi onarmakta olduğunu seçti. Komşusu olan tek kollu tombulcu adam yanında durmuş yukarıya bakıyordu. Uzaktan özür dilercesine durumu açıkladı Lolita. Erkek işte ne yaparsın gibilerinden. Onu içeri çağırsın mıydı? Hayır. Tabanı eğimli odanın ortasında durmuş, soru anlamı taşıyan hım sesleri çıkarıyordu. Kavalı dansözlerindekine benzer, bana hiç de yabancı gelmeyen, el kol hareketleriyle komik bir nezaket gösterisine girişerek, ister salıncaklı koltuğu, istersem de divana, gece ondan sonra yatak, oturabileceğimi belirtiyor. Bana yabancı olmayan diyorum. Çünkü Börzül'de verdiği partide de aynı bilek danslarıyla karşılamıştı beni. İkimiz de divana oturduk. Garip şey, güzelliği solup gitmişti gerçi. Ama bu kadar geç de olsa şu anda kesinlikle fark ediyordum ki tıpkı Botticelli'nin gül pembesi Venüs'üne benziyordu. Hep benzemişti. Aynı yumuşak eğimli burun, aynı çizgileri belirsizleşmiş güzellik. Parmaklarım açıldı, cebimde sarılı bulunduğu mendilin içindekine kullanılmamış silah kavramayı bıraktı. Sonra yeniden bu kez namlusundan tuttu kavradı. Benim aradığım bu adam değil dedim. Gözlerindeki belli belirsiz hoşnutluk kayboldu. Eski acı günlerimizdeki gibi kırıştı alnı. Kim değil? Nerede o? Çabuk. Bak dedi, başını bir yana eğip öylece sallayarak. Bak bu konuyu açma lütfen. Hem de nasıl açacağım dedim. Ve bir anlığına, garip şey, bütün konuşmamız boyunca tanık olduğum tek insaflı, tek katlanabilir an boyunca o hala benimmiş gibi iki düşman olduk gene. Akıllı kız kendini tuttu. Dick bütün bu rezalet konusunda tek bir şey bile bilmiyordu. Babası olduğumu sanıyordu. Gezginci bir lokantada bulaşık yıkamak üzere oldukça hali vakti yerinde ailesini bırakıp kaçtı sanıyordu. Ne söylese inanırdı. Bütün bu pisliği ortaya çıkarıp da ne diye işleri zorlaştıracaktım. Ama dedim sağduyulu bir kız olmalıydı. Sağduyulu bir kız olmalıydı. O ince kahverengi kumaşın altında çıplak bir davul gibi atıyordu kalbi. Ona yardım etmemi istiyorsa hiç olmazsa durumu bütün açıklığıyla bilmem gerektiğini anlamalıydı. Hadi adını söyle. Çoktan bildiğimi sanıyormuş. Öyle tanınmış biriymiş ki muzip ve hüzünlü bir gülüşle güldü. Dünyada inanamayacakmışım. Kendisi de inanamıyormuş ya. Adını söyle sonbahar perim benim. Canım ne önemi var dedi. Boş verip unutmamı önerdi. Bir sigara ister miydin? Büyük bir kararlılıkla başını salladı. Hır çıkarmaya değmeyecek kadar zaman geçmişmiş üzerinden. O inanılmaz inanılmazlıktaki adı söylese kesinlikle inanmazmışım. Hem de ben gitsem iyi olur dedim. Saygılar sunarım. Seni gördüğüme sevindim. Gerçekten yararı yok dedi. Söylemeyecekti. Ama öte yandan madem ki kim olduğunu gerçekten öğrenmek istiyor musun? Peki adamın adı? Ve yavaşça bir sır gibi ince kaşlarını havaya kaldırıp çatlamış dudaklarını üzerek biraz alaylı, biraz hoşnut etmek istercesine ama sevecenlikten de yoksun olmayan bir sesle testten bir ıslık çıkararak kurnaz okuyucularımın çoktan bulduğu adı söyledi. Su geçirmez. Horglass Gölü birdenbire nereden bilinci marşın adı boydan boya. Ben de bu adı ta başından beri o olduğunu bilmeden biliyordum. Sarsılmadım, üzülmedim. Örtüşme yavaşça gerçekleşti. Her şey yerine oturdu. Bu anlar boyunca sırf olgunlaşan meyve dalından kopup da içine düşsün diye sabırla ördüğüm bu dallı, güllü desende yerini buldu. Evet, sırf o sapkınca tutkudan o konuşuyordu, bense altın rengi bir huzurda eriyordum. Tanıdık ayrıntıların birbiri ilenmesinden kaynaklanan doygunluğun canavarcasına altın rengi huzurunda eriyordum. Bana düşman okuyucularım bile görmezlikten gelmeyecektir bunu. Dediğim gibi konuşuyordum. Şimdi daha sakin, daha akıcıydı konuşması. Deli gibi aşık olduğu tek adamdı o. Dick'ten ne haber? Ah, Dick dünya tatlısıydı. Birlikte çok mutluydular. Ama onun söylemek istediği bambaşka bir şeydi. Ya ben sayılmıyordum bile tabii. Yanı başında oturan kadife paltolu, uzak, zarif, ince kırklık, hastalıklı hizmetkarlarının kendi ergenlik öncesi bedeninin her bir gözeneğine, her bir kıl torbacığına sahip ve hayran olması gerçeğine biraz da can sıkıcı, içinden çıkılmaz, gereksiz buluyordu beni. İnanamazmış gibi şöyle bir baktı bana. Garip gözlüklerle çevrelenmiş, soluk gri gözler bir an için zavallı aşkımızı gözden geçirdi, düşündü. Sonra yavan bir parti, yalnızca akla gelebilecek en sıkıcı tiplerin katıldığı yağmurlu bir kre elentisi, tek düze bir temrin, çocukluğuna yapışıp kalmış kuru bir çamur parçası gibi silkip attı. Rastgele bir tempo ile yere vurdu ayağını, edindiği alışkanlıklardan biri, titreşim alanından tam zamanında çekiverdim dizimi. Sinirlenmememi söyledi. Geçmiş geçmişti. Ona oldukça iyi babalık ettiğimi söyleyebilirdi. Bu kadarını teslim ediyordu hiç değilse. Devam etti Orişildir. Bu bölümde yer alan yabancı sözcükler. Prostvari. Prostvari. Cape Cod. Cape Cod. Jack Windmiller. Jack. Windmüller. Dick. Dick. Richard F. Schiller. Richard F. Schiller. Colmont. Colmont. Killer. Killer. Hunter. Hunter. Botticelli. Botticelli. Hourglass. Hourglass. Ayrım sonu sayfa 313.